Ayrım 3. Mutlu Ölüm. Albert Camus. Sayfa 41. 3. Bölüm. Merso akşam vakti sokaklarda gezindiği, Mart'ın yüzünde ışıklarla gölgelerin birlikte parladığını görmekten gururlandığı sırada her şey, gücü ve yürekliliği bile şaşılacak derecede basit gelirdi ona. Sarhoşlukların en benzersizi olarak her gün kendisine sunduğu bu güzelliği, herkesin içinde ve kendisinin önünde sergilemesinden dolayı minnet duyuyordu kıza. Mart'ın önemsiz birisi olması, onu erkeklerin kollarında mutlu görmesi kadar üzerdi kendisini. Bu akşam gösterimin başlamasından az önce, salonun hemen hemen dolduğu bir sırada birlikte sinemaya girdikleri için hoşnuttu. Kız hayranlık dolu bakışlar arasında çiçekler ve gülümseyişler dolu yüzü ve çarpıcı güzelliğiyle önünde yürüyordu. Kendisi fötür şapkası elinde, bilinçaltında sanki kendi zarafetini hissediyormuş gibi olağanüstü bir rahatlık içindeydi. Aldırmaz ve ağırbaşlı bir havaya büründü. Nezaketini artırdı, yer gösteren kızın geçmesi için geriye çekildi ve oturmadan önce Mart'ın koltuğunu eğdi. Bunlar kendini gösterme isteğinden çok yüreğini kabartan, içini tüm varlıklara yönelik bir aşkla dolduran o minnet duygusundandı. Yer gösteren kıza fazla bahşiş verdiyse sevincini nasıl ödeyeceğini bilemediğinden ve her gün yapılan bu sıradan işte ışıklı gülümseyişi, bakışında bir yağ gibi parlayan bu tanrısal varlığı çok sevdiğindendi. Gösterime ara verildiğinde aynalarla çevrili fuayede gezinirken duvarların ona geri yolladığı kendi mutluluğunun yüzüydü. Salon zarif, titrek görüntülerle açık renk giysiler giymiş Mart'ın büyük loş silüeti ve gülümsemesiyle dolmuştu. Kuşkusuz Merso, yüzünün bu görünüşünü, sigaranın çevresinde titreyen ağzını, hafif çökmüş gözlerinin hissedilir ateşini seviyordu. Dahası bir erkeğin güzelliği içsel ve içten gerçekliklerde kendini gösterir. Yüzünden ne yapabileceği okunur ve bu bir kadın yüzünün görkemli yararsızlığı pahasındadır. Merso, gururunu okşayan bu gerçeği biliyor, gizli şeytanlarına gülümsüyordu. Salona dönerken yalnız geldiğinde sigara içmeyi ve o sırada orada çalınan hafif müziği dinlemeyi yeğleyip arada hiç dışarı çıkmadığını düşündü. Ama o akşam oyun sürüyordu. Bunu uzatmak ve yinelemek için bir yığın fırsat vardı. Oturmak üzerelerken birkaç sıra arkalarına oturmuş bir adamla selamlaşmıştı Mart. Ve selama katılmak durumunda kalan Merso, adamın dudaklarının ucunda hafif bir gülümseme gördüğünü sandı. Mart'ın kendisiyle konuşmak için omzuna koyduğu elini aldırmaksızın oturdu. Bir dakika önce olsaydı, onu etkilediğinin yeni bir kanıtı olarak karşılardı bu davranışı. ''Kim bu?'' dedi. ''Kim?'' sözcüğünün ağzından kusursuz bir dualıkla çıkmasını bekleyerek gerçekten öyle de oldu. ''Biliyorsun bu adam, aa'' dedi Mart ve sustu. ''İle de öğrenmek mi istiyorsun?'' ''Yo'' dedi Merso. Hafifçe geriye döndü. Yüzünde hiçbir kıpırtının sezilmediği adam Mart'ın ensesine bakıyordu. Kıpkırmızı güzel dudaklarıyla epeyce yakışıklı biriydi ama gözlerinde hiçbir ifade yoktu. Merso şakaklarına kan dalgalarının yükseldiğini hissetti. Birkaç saatten beri içinde yaşadığı eşsiz görünümün parlak renkleri kararan bakışının önünde birdenbire islerle kaplanmıştı. Söylenecekleri dinlemenin ne gereği vardı? Emindi, bu adam Mart'la yatmıştı. Merso'nun içinde bir ürkü gibi büyüyen şey, bu adamın kafasındaki düşünceydi. Bunu iyi biliyordu. O da aynı biçimde düşünüyordu. Böbürlenebilirsin her zaman. Bu adamın imgeleminde, hem de o dakikada Mart'ın zevk anındaki belirli davranışlarını ve kolunu gözlerinin üstüne koyuş biçimini gözünün önüne getirdiğini düşündükçe, yine bu adamın imgeleminde, kadının gözlerinde karanlık tanrıların görkemli ayaklanışını görebilmek için Mart'ın kolunu çekmeye çalıştığını düşündükçe, içindeki her şeyin yıkıldığını hissediyordu Merso ve sinemanın, gösterimin başladığını bildiren zili çaldığı sırada kapalı gözlerinin altında içinde öfke gözyaşları kabarıyordu. Daha önce sevinci için yalnızca bir bahane olan, şimdi ise öfkesinin canlı nesnesi durumuna gelen Mart'ı unutuyordu. Uzun süre gözlerini kapalı tuttu ve onları ancak ekrana bakmak için açtı. Bir araba devriliyor, seyircinin çıt çıkmaz sessizliği içinde tekerlerden biri yalnız yavaş yavaş dönmeyi sürdürüyor ve Merso'nun kötü kalbinden doğmuş bütün utancı ve aşağılanmayı inatçı çemberinde sürüklüyordu. Ama içindeki gerçeği öğrenip emin olma gereksinimi, onuruna düşkünlüğünü unutturuyordu. Mart, aşığın mıydı o? Evet dedi. Ama beni şimdi film ilgilendiriyor. Merso o gün Mart'a bağlanmaya başladı. Birkaç ay önce tanımıştı onu. Güzelliğine ve zarafetine çarpılmıştı. Biraz geniş ama düzenli yüzünde, öylesine yaldızlı gözleri ve kusursuz boyanmış dudakları vardı ki, boyalı yüzlü bir tanrıçaya benziyordu. Gözlerinde parlayan doğal bir budalalık, tasasız ve aldırmaz bir hava veriyordu ona. O zamana dek her seferinde bir kadınla ilişkileri başlatan ilk hareketleri yaparken, aşkla arzunun benzer biçimde dile getirilmesini isteyen, mutsuzluğun bilincinde olan Merso, bu varlığı daha kollarıyla sarmadan önce ilişkinin bitişini de düşünüyordu. Ama Mart, Merso'nun her şeyden, kendinden bile kurtulduğu bir anda gelmişti. Özgürlük ve bağımsızlık kaygısı ancak hala umutla yaşayan bir varlıkta duyulur. Merso için hiçbir şey önemli değildi o sırada ve Merso onun kollarında ilk kez yatıştı. Yakınlaşmayla belirsizleşen yüz çizgilerinin içinde renkli çiçekler gibi açılan, kendisine doğru uzanan kıpırtısız uzaklarını gördü de bu kadının ardındaki geleceği görmedi. Ama bütün arzusu onun üzerinde yoğunlaştı, o görüntüyle doldu. Kadının uzattığı dudaklar tutkusuz ve arzuyla dolu bir dünyanın iletisi gibi geldi ona. Yüreği orada doyuma eriyordu. Bunu bir tansık olarak gördü. Kalbi Handi ise aşk sanacağı bir coşkuyla çarpıyordu. Dolgun ve oynak teni dişlerinin altında hissettiği zaman dudaklarıyla uzun uzun okşayıp sonra çılgın gibi ısırdığı şey bir tür yabanıl özgürlüktü. Aynı gün metresi oldu kadın. Bir süre sonra sevişme uyumları kusursuzdu. Ama kadını daha iyi tanıdığında onda duyumsadığı yabancılık sezgisini yavaş yavaş yitirmişti ve onun ağzına abandığında kimi zaman hala yeni şeyler arıyordu. Merso'nun sakınımlı soğuk davranışlarına alışan Mart, insanlarla dolu bir tramvayda bir gün onun kendisinden dudaklarını istemesinin nedenini anlayamamıştı. Şaşırmış, uzatmıştı dudaklarını. Merso onları sevdiği biçimde öpmüş, önce kendi dudaklarıyla okşamış, sonra usul usul ısırmıştı. ''Neyin var?'' demişti daha sonra kız. Kızın sevdiği biçimde kısacık gülümsemiş ve şöyle yanıtlamıştı. ''Yaramazlık yapmak istiyorum.'' Ardından sessizliğe dönmüştü. Mart, Patris'in sözlerini de anlamazdı. Sevişmeden sonra gövdenin kendini bıraktığı, dinginliğe erdiği, yüreğin uyukladığı o anda yalnızca değerli bir köpeğe duyulan yumuşak bir sevecenlikle Merso ona gülümseyerek ''Merhaba görüntü'' derdi. Daktilograftı Mart. Merso'yu sevmiyordu ama kafasını karıştırdığı, gururunu okşadığı ölçüde bağlanmıştı ona. Merso'nun tanıştırdığı Emmanuel, kendisine ''Biliyor musunuz, Merso ilginç bir tiptir. İçinde cevher vardır ama onu gizler. Bu yüzden insan onun hakkında yanlış kanıya varır.'' dediği günden beri ona merakla bakıyordu. Aşkta kendisini mutlu ettiği için de daha fazlasını beklemiyordu artık. Kendisinden asla bir şey istemeyen, evine gitmek istediğinde onu kabul eden, bu sessiz, gürültüsüz aşığa elinden geldiğince uyuyordu. Eksiğini bulamadığı bu adam karşısında yalnız canı sıkılıyordu biraz. Bununla birlikte o akşam sinema çıkışında Merso'yu da bir şeylerin etkileyebileceğini anladı. Bütün akşam boyunca sustu ve onun evinde uyudu. Bir iki geceleyin ona dokunmadı. Ama o andan başlayarak üstünlüğünü kullandı kadın. Merso'ya daha önce aşıklarının olduğunu söylemişti. Şimdi ise gereken kanıtları bulabilirdi. Ertesi gün alışkanlığının tersine iş çıkışı Merso'nun evine geldi. Onu uyurken buldu ve bakır yatağın ayak ucuna uyandırmaksızın oturdu. Adamın üzerinde yalnızca bir gömlek vardı ve çemrelenmiş kolları adaleli esmer ön kolun beyaz renkteki iç bölümünün görülmesini sağlıyordu. Göğüs ve karnıyla aynı anda düzenli biçimde soluk alıp veriyordu. Kaşları arasındaki iki kıvrım ona kendisinin çok iyi tanıdığı bir güç ve inatçılık anlamı veriyordu. Saçları kıvrımlar halinde koyu esmer alnına dökülüyor, aralarında da bir damar kabarıyordu. Geniş omuzları, gövdesi boyunca uzanmış kolları ve yarı kıvrılmış bir bacağıyla uyurken yabancı bir dünyaya bırakılmış, yalnız ve dik başlı bir tanrıya benziyordu. Kız dolgun ve uykuyla şişmiş dudaklarına bakınca adamı arzuladı. Adam tam o anda gözlerini araladı, ardından yeniden kapayarak kızgınlıktan uzak bir sesle söylendi. Uyurken bana bakılmasından hoşlanmam. Kız boynuna sarıldı onun, öptü. Adam devinimsiz kaldı. Aman şekerim, yine mi kapris? Bana şekerim deme istersen. Sana bunu daha önce de söylemiştim. Kız yanına uzandı ve ona yandan baktı. Böyle kime benzediğini düşünüyordum. Adam pantolonunu çekti ve ona sırtını döndü. Mart sık sık sinemada, tiyatroda gördüğü yabancı kişilerde Merso'nun davranışlarını ya da tiklerini bulurdu. Adam bundan kızın üzerinde bir etki bıraktığı sonucunu çıkarırdı. Ama çok zaman hoşuna giden bu durum bugün sinirlendiriyordu onu. Mart sırtına yapıştı onun ve uykusunun tüm sıcaklığını karnına, göğüslerine çekti. Akşam çok çabuk çöküyor ve o da gölgeler içinde yitip gidiyordu. Apartmandan dayak yiyen çocukların ağlamaları, bir kedi miyavlaması ve hızla çarpılan bir kapı sesi geliyordu. Sokak lambaları balkonu aydınlatıyordu. Tramvaylar geçiyordu tek tük. Onlardan sonra ağır dalgalar halinde mahallenin anason ve ızgara etten oluşan kokusu doluyordu odaya. Mart uykusunun bastırdığını hissetti. ''Kızgın gibisin'' dedi. ''Daha dün buraya bunun için geldim. Bir şey demiyor musun?'' Sarstı onu. Merso kımıltısız durdu. Şimdiden yoğunlaşmış karanlığın içinde tuvalet masasının altındaki bir ayakkabının parlayan eğrisine bakıyordu. ''Biliyor musun?'' dedi Mart. ''Dünkü adam var ya, abartmıştım, aşığım olmadı o benim.'' ''Olmadı mı?'' dedi Merso. ''Senin anlayacağın bütünüyle olmadı.'' ''Bir şey söylemiyordu Merso.'' Davranışları, gülümseyişleri eksiksiz biçimde görüyordu. Dişlerini sıktı, sonra kalktı, pencereyi açtı ve dönüp yatağın üzerine oturdu. Kız ona sokuldu. Elini gömleğinin iki düğmesi arasından geçirdi ve göğüslerini okşadı. ''Kaç aşığın oldu?'' dedi sonunda. ''Canımı sıkıyorsun.'' Sustu Merso. ''Bir düzine'' dedi kız. Uyku sigarayı çağrıştırıyordu Merso'ya. ''Onları tanıyor muyum?'' dedi paketini çıkarırken. Karanlıkta Mart'ın yüzü yerine bir beyazlık görünüyordu yalnızca. ''Sevişirkenki gibi'' diye düşündü. ''Kimilerini evet, mahalleden.'' Başını onun omzuna dayıyor, sesi Merso'yu her zaman yumuşatan küçük bir kız sesi oluyordu. ''Dinle küçük'' dedi. Sigarasını yaktı. ''Anla beni. Bana onların adlarını söyleyeceğine dair söz ver. Ötekileri, tanımadıklarımı da karşılaştığımızda bana göster.'' Mart geriye çekildi. ''Hayır, olmaz.'' Odanın pencerelerinin altında birdenbire bir klakson sesi duyuldu. Sonra bir ve iki kez daha, uzun uzun. Gecenin içinde tramvayın düdüğü çınladı. Tuvalet mermerinin üzerindeki çalar saatin sevimsiz bir tik takı vardı. Merso güçlükle, ''Senden bunu kendimi tanıdığım için istiyorum.'' dedi. ''Bilmezsem karşılaşacağım herkesi onlardan biri sanacağım. Aklıma takılacak. Kurup duracağım. Böyle işte. Boyuna kuracağım. Bilmem anladın mı?'' Çok iyi anlıyordu kız. Adları saydı. İçlerinden yalnız biri yabancı geliyordu Merso'ya. Sonuncusu tanıdığı bir delikanlıydı. Onu düşünebiliyordu. Çünkü iyi tanıyordu. Kadınların beğendiği biriydi. Sevişmede ona şaşırtıcı gelen şey, en azından ilk seferinde kadının razı olduğu korkunç içli dışlılık ve kendi karnı üzerine yabancı birinin karnının yapışmasını kabul etmesi olayıydı. Bu tür kendini koy verme, bırakma ve sarhoşlukta aşkın coşturucu ve iğrenç gücünü görüyordu. Ve Mart'la aşığı arasında onu öncelikle düşündüren şey de bu içli dışlılıktı. Tam o sırada yatağın ucuna oturdu kız, sol ayağını sağ oyluğunun üzerine koyarak ayakkabılarının önce birini sonra ötekini çıkarıp fırlattı. Biri yatık, öteki yüksek ökçesi üzerine dik düştü ayakkabıların. Boğazının sıkıldığını hissetti Merso. Bir şey içini oyuyordu. ''Rene ile de böyle yapıyordun değil mi?'' dedi gülümseyerek. Mart gözlerini kaldırdı. ''Kafana takacak ne var?'' dedi. ''Ancak bir kez aşığım oldu o.'' ''Ya'' dedi Merso. ''Hem ayrıca ayakkabılarımı bile çıkarmamıştım.'' Ayağa kalktı Merso. Buna benzer bir yatağın üzerinde giysileriyle uzanmış, kendini bütünüyle ve sakınımsız vermiş olarak gözünün önüne getiriyordu onu. "Kapa çeneni!" diye bağırdı ve pencereye doğru yürüdü. "Aman tatlım!" dedi Marty. Çoraplı çıplak ayakları zeminde yatağa oturmuş olarak. Merso lamba ışıklarının raylar üzerindeki oyununa bakarak dinginleşiyordu. Hiçbir zaman Marta bu kadar yakın hissetmemişti kendisini. Bu arada anlamak için ona biraz daha açılıyor, gururu gözlerini yakıyordu. Kıza döndü, boynun ılık derisini tuttu, gülümsedi. "Ya şu Zagreus?" dedi. "Bir tek onu tanımıyorum." "O mu?" dedi Mart gülerek. "Onu hala görüyorum." Merso parmaklarının altındaki teni sıktı. "O benim birimcimdir. Anlıyorsun ya, çok gençtim. O benden biraz daha yaşlıydı. Şimdi ise iki bacağı da kesik. Yapayalnız yaşıyor. Ben de ara sıra onu görmeye gidiyorum. Çok iyi ve bilgili bir adamdır. Sürekli okur. O sıralar öğrenciydi. Çok neşelidir. Sözün kısası, örnek biridir. Ayrıca senin gibi konuşur. Bana buraya gel görüntü der." Düşündü Merso. Gözlerini kapayıp yatağın üzerine devrilmiş olan Mart'ı bıraktı. Bir süre sonra yanına oturdu ve aralık dudaklarının üzerine abanarak onun hayvansal kutsallığının belirtilerini, çirkin olarak tanımladığı bir acının unutuluşunu aradı. Ama daha ileriye gitmeden kızın ağzından ayrıldı. Kendisini uğurlarken Mart ona Zagreus'tan söz etti. "Ona seni anlattım," dedi. "Sevgilimin çok yakışıklı ve güçlü olduğunu söyledim. Bunun üzerine bana seni tanımaktan hoşnut olacağını söyledi. Çünkü güzel bir gövdeyi görmek soluk almamda bana yardımcı olur," diyordu. "Kafası karışığın biri daha," dedi Merso. Mart ona zevk vermek istiyordu ve kurduğu birkaç açıdan onun için zorunlu olduğunu düşündüğü küçük kıskançlık sahnesini oynama zamanının geldiğine inandı. "Hayır, senin dostlarından daha karmaşık değil." "Hangi dostlar?" dedi Merso gerçekten şaşırarak. "Küçük aptallar bilmiyor musun?" "Küçük aptallar" dediği Tunuslu yüksek öğrencileri Rose'la Claire'di. Merso'nun tanıdığı ve yaşamının tek iletişimini sürdürdüğü kişiler. Gülümsedi ve Mart'ı ensesinden yakaladı. Uzun süre yürüdüler. Mart işçi mahallesinin yanında oturuyordu. Yol uzundu. Yukarıdaki pencerelerin tümünde ışıklar parlıyordu. Oysa aşağısı bütün mağazaları kapatılmış, karanlık ve hüzün vericiydi. "Söyle sevgili, onları sevmiyorsun değil mi, o küçük aptalları?" "Yo, hayır," dedi Merso. Yürüyorlardı. Merso'nun Mart'ın ensesindeki elini saçların sıcaklığı bastırmıştı. "Beni seviyor musun?" dedi Mart durduk yerde. Merso canlandı birden, kahkahayla güldü. "İşte çok ciddi bir soru. Yanıt versene." "Ama canım, bizim yaşımızda insan sevmez ki. Karşılıklı hoşlanma vardır, hepsi bu. Daha sonra yaşlandığımız ve güçsüz düştüğümüzde sevebiliriz. Bizim yaşımızdayken insan sevdiğini sanır. Hepsi bu. Daha ne olsun?" Kız hüzünlenmiş göründü ama Merso öptü onu. "Görüşmek üzere sevgili," dedi kız. Merso karanlık sokaklardan geriye döndü. Pantolonunun pürüzsüz kumaşının oyluk kaslarına değdiğini duyumsayarak hızlı hızlı yürüdü. Zagreus'u ve kesik bacaklarını düşündü. Onu tanıma isteği duydu. Mart'tan kendisini tanıştırmasını istemeye karar verdi. Merso, Zagreus'u ilk gördüğünde sinirlendi. Zagreus ise aynı kadının iki aşığının o kadının önünde karşılaşmasının doğuracağı rahatsızlığı gidermeye çalıştı. Bu amaçla Mart'a karşı iyi kız davranışlarında bulunup kahkahalarla gülerek Merso'yu suç ortağı yapmaya çalıştı. Direndi Merso. Yalnız kalır kalmaz bunu Mart'a da söyledi. "Yarım porsiyonları sevmiyorum. Canımı sıkıyor. Düşünmemi engelliyor. Hele böbürlenip duran yarım porsiyonları hiç sevmiyorum." "Aman sen de," diye yanıt verdi anlamayan Mart. "Seni dinleyen olsaydı." Zagreus'un önceleri kızdığı diri gülüşü daha sonra Merso'nun dikkatini, ilgisini çekti. Ayrıca Merso'yu etkileyen gizli kıskançlık Zagreus'u görünce yitip gitmişti. Bütün masumluğuyla Zagreus'u tanıdığı zamanı anımsayan Marta şu öğüdü verdi. "Boşa zaman harcama. Artık bacakları olmayan bir adamı kıskanamam. İkinizi azıcık birlikte düşünecek olsam onu senin üzerinde iri bir solucan gibi görüyorum. O zaman anlıyorsun ya, bu da beni güldürüyor. Boşuna yorulma meleğim." Daha sonra Zagreus'un evine yalnız gitti. Beriki hızlı ve çok konuşuyor, gülüyor, sonra susuyordu. Zagreus'un kitapları, Fas işi bakırları, ateş ve ateşin çalışma masasının üzerinde duran Kımer Budası'nın sade yüzüne vuran yansımaları arasında oturduğu büyük odada Merso kendisini iyi hissediyordu. Zagreus'u dinliyordu. Sakat adamda dikkatini çeken şey onun konuşmadan önce düşünüyor olmasıydı. Ayrıca dışa vurulmamış tutku, bu gülünç gövdeyi canlandıran coşkun yaşam, Merso'nun kendisini tutmasına ve biraz bıraksa içinde dostluk olarak değerlendirebileceği bir şeylerin doğmasına yol açıyordu. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 51.